Altıncı ayrım. Değer katma. Yaptığımız iş, bütün dünyaya yönelttiğimiz bir çağrıdır. O nedenle sahip olduğumuz değerleri doğru yansıtmasını isteriz. Nasıl çalışıyoruz, kimlerle çalışıyoruz ve ne üzerine çalışıyoruz? Bunlar bizim kim olduğumuzu ve neyi savunduğumuzu gittikçe daha yüksek bir sesle aykırmaktadır. Sınıflar dağıldıkça siyasi parti yandaşlığı da zayıflıyor ve merkeze doğru akın hızlanıyor. O arada şirketler daha da güçleniyor. Kimin hesabına çalıştığımız, kime oy verdiğimizden daha önemli bir politik eylem haline gelmiş durumda. Oy pusulasında hemen yanındaki partiden çok az fark gösteren bir partiye mühür basma eylemi, zamanımızı, enerjimizi ve beynimizi her gün nereye harcayacağımız konusunda yaptığımız tercih yanında çok önemsiz kalmaktadır. Üstelik yaptığımız iş kimliğimizle daha da iç içe geçti. Tercihlerimizde daha da titizleniyoruz. ABD tütün şirketleri piyasanın üstünde ücret vermelerine rağmen yetenekli kadro bulabilmekte çok zorlanıyorlar. Çünkü yalan söyleyen ve insanları öldüren şirketlerde çalışmayı tercih eden insan sayısı çok az. Mesleklerimizle oy veriyoruz. Shell'in Nijerya'da Cancerawira konusunda başı belaya girince bu şirkette çalışmak isteyen yeni mezun gençlerden gelen başvurular büyük ölçüde kesildi. Tüketim kararlarında ahlaki endişeler büyük bir önem taşımaya başladı. Aynı şekilde çalışma da ahlaki bir tercih meselesi haline geliyor. Stephanie Draper'ın belirttiğine göre her 10 Avrupalı işçiden 9'u kendilerini sosyal problemlerin çözümüne gerçekten adamış firmalara besledikleri sadakatin daha yüksek olduğunu söylemektedir. Üstelik yaptığımız iş kişisel değerlerimizin bir uzantısı haline geldikçe ona daha fazla yatırım yapmaktayız. Uzun saatler çalışma kültürüne ilişkin en büyük problem alanlarından biri de insanların ne para için ne de şefleri öyle istedi diye uzun saatler çalıştıkları hayır işleri sektörüdür. Burada uzun saatler çalışılmaktadır. Çünkü insanlar kendilerini engelli çocuklara yardım eden veya ırkçılığa karşı kampanyalar yürüten ya da dezavantajlı genç insanlara yaşamda başarılı olmalarını sağlayacak beceriler kazandıran bir baskı grubunun veya örgütün parçası hissetmektedirler. Andrea Chan, öğrenme zorlukları olan insanlara yönelik spor, yetiştirme ve diğer faaliyetler düzenleyen uluslararası bir hayır örgütü olan Special Olympics'in bölge müdürüdür. Sanırım çalışma saatlerim uzun. Üstelik hafta sonlarında da çalışıyorum. Ama buna aldırdığım yok. Bunu bir hak ihlali olarak görmüyorum. Eğer bir şeye tutkunsanız ve yaptığınız işte bunun gerçekleştirilmesine yönelikse o işe harcadığınız zamanı asla acımazsınız. Chan gibi insanlar için çalışma sahip olunan değer ve yeteneklerin gerçekleşmesidir. Yaşam misyonunun bir parçasıdır. Çalışmayı sahip oldukları değerleri hayata geçirme fırsatı olarak gören insanlar için yapılan iş asla herhangi bir iş değildir. Yaşam boyu süren bir kampanyadır. Dünyanın en büyük sırrı. Çalışan insanların çoğu paraya ihtiyacı olduğunu söyler. Uzun süre ücret karşılığı çalışmak zorunda kalmayacak kadar şanslı olanların sayısı çok azdır. Ama peş peşe yapılan araştırmalarda insanlar paraya ihtiyaçları olmasa da çalışmaya devam edeceklerini söylüyorlar. Piyango çekilişlerinde büyük ikramiyeyi kazananlar bunun kanıtıdır. Simone Fullerton Ballantyne piyangodan 1.89 milyon sterlin kazandı. İşinden ayrıldı ve ardından dönüp bir zamanlar çalıştığı şirketi satın aldı. Çalışma yaşamına geri dönmemin nedeni para değil diyordu. Sabahları yatağınızdan kalkmanızı gerektiren bir şeyiniz olmalı, yoksa var olmasanız da olur. Roger Rubber 5.8 milyon sterlin kazandı ve bir zamanlar çalıştığı restoranı satın aldı. Orada 3 gece çalışıyor ve aşçılık benim kanımda var. Yemek pişirmediğim zamanlar perişan oluyorum. Beni mutlu eden bir şey niye yapmayayım ki diyor. İktisatçıların bu türden davranışlara verdikleri bir ad olduğunu ayrıca belirtmeye gerek yok. Bu davranışı kıtlık sonrası toplumunun yükselişine bağlıyorlar. Gelişkin ekonomilerde insanların ihtiyaçları olan şeylere sahip olabilmek için çalıştıkları dönemler çok gerilerde kalmıştır. Bununla birlikte insanlar yine de çalışmaya devam ediyorlar. Hem de eskisinden daha fazla çalışıyorlar. Eğer bu çalışmanın amacı arzulanan tüketim maddelerini, ihtiyacımız olmadığı halde sahip olmak istediğimiz şeyleri edinmekten ibaret olsaydı, büyük ikramiyeyi kazananlar çalışmaktan anında vazgeçerlerdi. Zengin insanların çoğu zaman az ücretli, beceri düzeyi düşük işlerde çalışmaya devam etmelerinin nedeni nedir? Robert Whitnow, kıtlık sonrası bir toplumda çalışmaya ilişkin değerlerin gittikçe duygusal olanlara doğru ve entelektüel doyuma, meslektaşlık dayanışmasına ve hizmete doğru kaydığını savunuyor. Büyük bir kurumun yönetim kurulu başkanının birinci sınıf üniversite öğrencilerine yaptığı bir konuşmadan alıntılar yapıyor. Madem çalışmak zorundayız, tıpkı nefes alıp verme zorunda olduğumuz gibi, o halde dünyanın en büyük sırrını sizinle paylaşayım. Size diyeceğim şudur. İyi iş, birinci sınıf iş, şan ve şereftir. Başkan konuşmasında bununla ne demek istediğini şöyle açıklar. İyi iş, insanları hayvanlardan ayırır. İnsanca iyi iş, bizleri bir araya getirir. İyi iş, geliştirir. İyi iş, insanlığın birikimini artırır. İyi iş, karşılığını verir. İyi iş, bizi önemli kılar. İyi iş, neşe demektir. Whitnow bu konuşmayı çalışmanın yeni tarifinin çok güzel bir örneği olarak aktarıyor. Neredeyse hiçbir işe yaramayan para karşılığı çalışma savı yerine alternatif bir perspektif önerisinde bulunmak istiyorum. İnsanlar kendilerine meşru bir anlatım kazandırmak için çalışırlar. Anlatımlar sosyolojik öykülerdir. Yaşamımıza ilişkin yazdığımız metinlerdir. Whitnow'un belirttiği gibi anlatımlar davranışlarımızı anlam atfetme sürecinin yaşamsal bir unsurudur. Nerede doğduğumuz, hangi tanrıya taptığımız veya ailevi durumumuz, yer, inanç ve kan gibi diğer anlatım biçimlerinin önemini yitirdiği bir dünyada çalışmanın edindiği meşru anlatım yeni bir çarpıcılık kazanmıştır. Çalışmamız kendi öykümüzün temel karakteridir. Mark yanıldı ve haklı çıktı. Kendimizin anlatımı olarak çalışma anlayışı, kapitalizme ilişkin eleştirilerin en güçlü olanıyla Mark'ın geliştirdiği kapitalizm eleştirisiyle doğrudan çelişir. Bu arada anımsatalım. Mark ancak kendi sırtındaki çıban gerçekten kötüleştiğinde tam verimle çalışabilir hale gelirdi. Mark'ın analizinin temel temalarından biri de işçilerin kendi emeklerinin ürünlerine yabancılaşmaları ve kapitalistlerin o sayede onların sırtından bir miktar artı değer elde edebilmesidir. Bunu şu sözlerle anlatır. Şu halde emeğin yabancılaşmasını oluşturan nedir? Birincisi, emeğin işçiye dışsal bir şey olması, yani onun öz varlığına ait bir şey olmamasıdır. Çalışmasıyla kendisini teyit etmeyip inkar ediyor olmasıdır. Doyum elde etmeyip mutsuz olmasıdır. Fiziksel ve zihinsel enerjisini geliştirmeyip nefsini köreltmesi ve zihnine dumuru uğratmasıdır. Oysa günümüzde işçiler yaptıkları işin öz varlıklarının bir parçası olduğunu söylüyorlar. Üstelik ekonomi daha net bir biçimde bilgi ve beceri üzerine oturdukça üretici ile ürün arasındaki açıklık azalmaktadır. Birçok durumda çok sayıda hizmet işinde söz konusu olduğu gibi ürün işçinin kendisidir. Mark insanların mesleki sınıflandırmalara meydan okuyabilecekleri ve günlerini balıkçı, dokumacı ve bilim insanı olmak zorunda kalmadan balık tutarak, kumaş dokuyarak ve okuyarak geçirebilecekleri bir dünya istiyordu. Çalışmanın tercih edilebilmesini ve doyurucu olmasını istiyordu. Ama sosyolog Elliot Friesen'ın işaret ettiği gibi Mark'ın kendi çalışmasında kesinlikle yabancılaşmamış olduğu halde yabancılaşmamış çalışma konusunda söylediklerinin çok azı gerçekçi ve olumlu şeylerdi. Friesen, Mark'ın ve diğer yazarların çoğunun sözünü etmediği bir çalışma türü olduğuna işaret ederek şöyle diyor. Yabancılaşmış emeğin zıttı. Bu tür çalışma için sevgi emeği terimini kullanacağım. Hannah Arendt, Mark'ın tanımladığı açıklığı biyolojik ve ekonomik bir zorunluluk olan emek ile içkin olarak insani ve yaratıcı olan çalışma arasındaki farkı işaret ederek kapatmaya çalışmıştır. Mark da erken dönem yazılarında çalışmayı iki türe ayırarak aslında buna benzer bir şey yapmıştı. Bir yanda toplumun işler halde tutulabilmesi için yapılması zorunlu ve zahmetli çalışma, öte yanda ise yaratıcı çalışma, travail attractive. Ama komünizmde işçiler artık yabancılaşmış olmaktan kurtulacak olmakla birlikte Mark gene de zorunlu çalışmanın hiçbir zaman gerçekten doyurucu olamayacağını kabul eder. Rex Charlton buna bazı itirazları vardır. Bu tarz fikir yürütme çalışmaya ilişkin bazı soruların yanıtlanmasını gerektiriyor. Çalışma, dünyayı işler durumda tutmak için yerine getirilmesi gereken çalışma, hiçbir zaman özgür ve doyurucu bir çalışma, travel attractive olamaz mı? Çalışmanın tek ödülü o çok övülen boş zaman mıdır? Mark ve ondan sonra gelen Marksist bilimciler bu sorunun işçinin varlığı ile işi arasındaki ilişki etrafında dolanıp durmakla yetinmişlerdir. Kapitalizm, işçilerin kendi ürünlerinden yabancılaşmasını azaltacak bir şekilde gelişmiş ve çalışmayı hem daha insana özgü hem de daha insancıl bir hale getirmiştir. Tek atımdan ibaret olmayan bir devrim gerçekleşmiştir. Yönetim üstadları John Struthers Taylor ile Carl Nordstrom'un dedikleri gibi işçiler üretim araçlarının sahibidir. 1.3 kilogramlık beyin bütün geleceğin anahtarıdır. Ama Marx'ın uyarısı hala geçerlidir. Öz varlığımızın parçası olmayan çalışma yabancılaştırıcı, ezici ve sömürücüdür. Tek fark artık bundan kaçınma tercihine sahip olmamızdır. Kendi yolunuza gidebilirsiniz. Günümüzde kariyerin öldüğünden hala habersiz olanların neredeyse kendilerinin de öldükleri kesindir. Ne komik değil mi? Bu yaşlı bunağı çok sevdiğimizi ve şimdi gittiğini üzüldüğümüzü sanacaklar. Kariyerin ölüm ilanlarını toplasak gazetelerde milyonlarca sütun santimlik yer kaplar. Yitirdiğimiz şeyin ne olduğunu anlayabilmek için akademisyen Audrey Cullin'in şu sözlerine kulak verelim. İnsanların düzenli, önceden görülebilir bir ardışıklıkla içinde hareket ettiği bir prestij hiyerarşisine göre düzenlenmiş, birbiriyle ilintili peş peşe dizilmiş işler. Eğer kariyer denen şey bu idiyse cehenneme kadar yolu var. Kariyer sözcüğünün tek ve düz bir yol anlamına gelen sözcükten türetildiğini anımsamakta yarar var. Artık o tek yoldan farklı yerlere sapmaya başladık. Yeni rotalar tutturabilmek için kendi yolumuza gidiyoruz. Gezintiye çıktık. Yaşam boyu işin yitip gitmesinden üzülenler var. Bunlar neyin peşinde? Aklı başında hangi insan yaşam boyu işi iyi bir şey olarak görür? İngilizler değil. Zira kendilerine çok çekici bir işle ilgili olarak istedikleri uzunlukta bir süre için bağlayıcı bir iş sözleşmesi imzalama tercihi sunulan İngilizlerin yarısından fazlası tercihlerini 3 yıl veya daha kısa süreler için kullanmışlardır. Yaşam boyu iş hapis cezasını çağrıştırıyor. Özellikle genç işçilere. William J. White'ın o ünlü örgüt adamı fiilen ölmüş durumda, çok şükür. Asansörleri hep üst katlara çıkan eski tarz kurumlar hep tuzak ola gelmişlerdir. Theodore Rossack bundan 30 yıl önce bu kurumların kendi kurbanlarının yaşamlarını rahatlatıp yumuşatarak onlar üzerinde uyguladığı kibar tiranlıktan söz ediyordu. Alfred Olivetti bunu görüp çıtayı geçti. Kendisi Amerika'nın güneyinde triatlon ve biatlonlarda yarışan iyi bir atlettir. Atletlik onun yaşamının en önemli parçası. Ama siyaset bilimi alanında doktorasını alınca önce bir akademisyen ardından da devlet memuru oldu. 2000 yılı geldiğinde bir gün işini bırakıp Güney Kaliforniya'daki Hilton Head arasında iddiasız bir alışveriş merkezinde küçük bir spor mağazası açtı. Kart vizitimdeki doktor ünvanını görenler buna sık sık ayaklarındaki veya başka bir yerlerindeki sorunlarının hali için herhangi bir şey yapıp yapamayacağımı soruyorlar, diyor gülerek. Doktora derecemin spor bilimleri veya tıp ya da buna benzer bir alana ilişkin olduğunu düşünüyorlar. Siyaset bilimi doktorası olduğunu söyleyince şaşırıyorlar. Eskiden her gün takım elbise giyiyor, kravat takıyordum. Artık rahat elbiseler giyiyorum ve işime köpeğimle birlikte gidiyorum. Artık çok daha uzun saatler çalışıyor ve her iş sahibinin duyduğu stres ve gerilimleri yaşıyor ama bundan büyük bir zevk alıyor. Ben buyum, yaptığım iş bu, işimi çok seviyorum. Olivetti hareketli kuşağın bir parçasıdır. 50'li yaşlardaki işçiler tüm yaşamları boyunca sadece 4 temel işte çalıştıklarını söylüyorlar. 30'lu yaşlardakilerin çalıştıkları iş sayısı ise daha şimdiden aynı rakamı bulmuş durumda. ABD'de 32 yaşındaki ortalama bir kişi 9 ayrı işte çalışmıştır. Bu yeni hareketlilik bazılarını rahatsız ediyor. Elizabeth Pearl McKenna, Çalışma Artık İşe Yaramayınca adlı yapıtında çalışmanın geleceğine damgasını vuracak olan şey yüksek işçi devri olacak dedikten sonra günümüzde temel kimlik duygusunu ve öz saygıyı yaptığı işten edinen insan sayısı bu kadar fazla olmasaydı bunun iyi haber anlamına gelecek bir gelişme sayılabileceğini söylüyor. İnsanların kendileri için doğru olan işi aramasının nedeninin tam da işin bu kadar büyük bir merkezi önem kazanmasıdır. Olduğunu Pearl McKenna'nın ve daha birçoklarının bir türlü göremediği anlaşılıyor. Üstelik bugün için doğru olan işin yarın için de doğru olması gerekmiyor. Çünkü hepimiz değişiyoruz. İşimiz ve çalışmamız da bizimle birlikte değişmek zorunda. Hareketli olmak iyi bir şey. Bu, kim olduğumuzla uyumlu halde olacak bir iş arayışında olduğumuzu gösterir. Eski kariyer dünyasında geçerli olan eğilim, orta yaşa varıncaya kadar daha önceden belirlenmiş bir yolu izlemek ve ondan sonra da kimliğe ilişkin bir orta yaş krizi yaşamaktı. Günümüzün işçileri daha akıllı, kendileri için yanlış olan işlere saplanıp kalmayı reddediyorlar. Kariyer alanındaki akademisyenler bu yeni alışkanlığa bir anlam verebilmek için giriştikleri çaresiz ve sonuçsuz çabalarında zigzag sayısındaki artıştan veya sınırı belirsiz kariyerden söz ediyorlar. Suylan Lachadon, Kariyerin Geleceği adlı kitabında işverenlerin düzenli yapıları, eyleme ilişkin dışsal gösterici ilkeleri ve doğrusal kariyer yolları olmayınca kariyerin geleceği ne olabilir diye soruyor. Kariyer, birey düzeyine havale edilince kendi hesabına çalışma egemen hale gelip bir tür kariyer anarşisi mi ortaya çıkacak? Eğer herkes kendi işini yapacak olursa kariyerler konusunda söylenebilecek bir şey kalmayacak mı? Letaton'un bu soruyu evet diye yanıtlamasına karşın gerçek yanıt hayırdır. Kariyer sözünü hepten bir yana bırakmanın zamanı muhtemelen gelmiş bulunuyor. Önceden çizilmiş bir yolda ilerlemeyip kendi yolumuzda gidiyoruz. Yeni yollara sapıyoruz, hatalar yapıyoruz, öğreniyoruz, gelişiyoruz, araştırıyoruz, sendeliyoruz. Bu anarşik bir şey olabilir ama çok daha neşeli olduğu da kesin. Hazır kariyer öldü, yaşasın kariyer geliştirme. John Stuart Mill bunu onaylardı. Özgürlük Üzerine adlı makalesinde şöyle diyordu. Dünyaya veya o dünya üzerindeki kendi payına boş veren bir kimse, kendi yaşam planını kendisi yapar. Maymunlara özgü taklit dışında başka hiçbir beceriye ihtiyacı kalmaz. Hepimizin yerimizi bilmemiz gerektiği biçimindeki Calvinci görüşe saldıran Mill, bu görüşün himaye ettiği dar yaşam teorisinin ve darlaştırılıp katılaştırılan insan karakteri tipinin yükselişinden yakınmaktaydı. Çalışma yaşamının çalıştığı şirkette ebeveynimizi ikame etme yoluyla önümüze konması yerine çalışma yaşamının bizzat kendimiz tarafından yaratılması yeteneği ve gereği çalışmayı yaşamımızın daha da derin bir parçası haline getirir. Yapacağımız çalışma konusunda düşünmek zorunda kalırız çünkü o konuyu bizim yerimize düşünen kimse yoktur. Önceden görülerek tırmanılabilecek basamak sayısı azalmış durumda. Bazı insanlar için, özellikle de yok olmaya mahkum bir iş yerine kapağı atmış olanlar için hazır kariyeri bir yana bırakıp kendi kariyerini geliştirmeye geçiş zor olmuştur. Önümüze konan bir plana göre yol almak çoğu zaman göze daha kolay görünür. Mill, insanların önüne dinsel buyruklar olarak konan kurallar bağlamında bunu 1,5 yüzyıl önce görmüştü. Kuşkusuz birçok kişi eciş bücüş hale sokulup cüceleştirilmiş insanların bu halleriyle Yaradan'ın tasarımına uygun olduklarını samimiyetle düşünmektedir. Tıpkı çoğu kişinin gövdelerine kadar budanmış ağaçların doğanın yarattıklarından daha güzel olduklarını düşündüğü gibi. Yönetim üstadı Tom Peters da o benzersiz üstadıyla aynı noktaya değinmiştir. Tıpkı babam gibi 41 yıl boyunca her hafta pazartesinden cumaya çalıştığım iş yerine aynı kapıdan geçerek girmek istemiyorum. Onun yaşamının berbat bir şey olduğunu düşünüyorum. Üzgünüm baba. Buna rağmen değişim her zaman kolay olmamıştır. İşaret levhaları özenle yerleştirilmiş kariyerlerden daha zengin ve daha çalkantılı çalışma yaşamlarına geçiş, endüstriyel topluluk araştırmacılarından Andy Westwood'un işaret ettiği gibi güvenliğimizin dayandığı temelleri değiştirmiştir. İş güvencesi bir zamanlar tek bir işverene ya da en azından bir beceri kümesine dayanıyordu. Oysa iş güvencesi şimdi zamanla ayak uydurma yeteneğiyle elde edilen bir şey. Son birkaç yıldır yaşanan zorlukların bir kısmının farklı türden güvencelere sahip, farklı türden bir çalışma yaşamının doğum sancıları olduğunu düşünüyorum. 26 yaşındaki Tim Penfold, büyük bir yönetim danışmanlığındaki işini bırakıp kendi işini kurmuştu. Bu kolay bir şey değildi. Kendime yatırım yapmak zorundayım. Bilgimi güncelleştirmem gerekiyor. Ama bunun getirisinin götürüsünden daha fazla olduğunu söylüyor. Bağımsızlığını ve esnekliğini seviyorum. Bu şekilde çalışmaya karar verdiğimde babam epeyce endişelendi. Şu anda emekli ama daha önce aynı şirkette 35 yıl çalışmıştı. Buna rağmen artık kendi kariyerimi kendi kontrolüme almayı neden tercih ettiğimi anlayabiliyor. Hep aynı şirket hesabına çalışmak beni çıldırttı. Observer, 23 Temmuz 2000. Çalışma yaşamlarının ve kariyerlerin önümüze bir tren rayı gibi döşendiği, kendimizi içine masa gözlerine yerleştirir gibi yerleştirmek zorunda olduğumuz bir dünya çok şükür artık geçmişte kalıyor. Çalışma yaşamımız geçmişte hiç olmadığı kadar kendi kontrolümüz altına giriyor. Böylece tüm dünyaya kim olduğumuza dair çok daha güçlü bir mesaj verebiliyoruz. İster iyi olsun, ister kötü, ister tercih ettiğimiz, ister bize dayatılan bir şey, bireyler ve bir toplum olarak bizi tanımlayan şey yaptığımız iş oluyor. Yemek yemenin ve aşk yapmanın dışında yetişkin yaşamının en yaygın deneyimi çalışma oluyor. İş saatlerimizin büyük bir kısmını çalışarak geçiriyoruz. Çalışmanın psikolojimizi güçlü bir şekilde biçimlendirmesi hiç şaşırtıcı değil. O nedenle bizi şevklendiren bir iş, bize gelişme imkanı veren, gözümüzde dünyayı renklendiren bir iş istiyoruz. Japon ressamı Hokusai yaptıklarını resim yapmayı deliler gibi seven bir ihtiyar diye imzaladı. Hepimizin istediği ve ihtiyacı olan şey budur. Yaptığımız işi deliler gibi sevmek.